Dersim kökenli. Doğma büyüme İzmir. İlk görev yerim Sivas. 1983 30 Kasım başlama. 12 Eylül'den sonra Erzincan eğitim mezunuyum ben de. Ondan sonra lisansımı Anadolu Üniversitesi'nde tamamladım. Sosyal bilgilerde. 33 yılda oldu öğretmenlik. İzmir'de işte 12 Eylül öncesi Gültepe olaylarını, tarih direnişinin bizzat uzağında, yakınında, içinde yaşamış biriydik. Hep bu politik çevredeydik yani, açıkçası bulunduğumuz yer öyleydi, çevre öyleydi, lisede öyleydi. Eğitime gittiğimizde de tam 12 Eylül sonrasıydı. Çok sıkıntılı bir dönemdi hepinizin bildiği gibi. Orada da aynı birbirimizi bulduk arkadaşlarla. Hı. Yine aynı çalışmalar içindeydik ama biliyorsunuz o sıkıntılı bir dönemdi 12 Eylül sonrası. Hı. 82'ler, 83'ler. Ondan sonra da Sivas'a atandım ben. 83 yılından 87 yılına kadar 4 yıl Sivas'ta kaldım. Orada da yine aynı çevredeydik. Ama hep orada bizim bir şey vardı. Hiç unutmuyorum, bir kitabevi vardı. Filiz Kitabevi diye. Onun sahibi, hiç unutmuyorum, Yıldırım abi. Şeydi, bir ilköğretim müfettişiydi. 1402'likti. Her ay, ayda bir kere şehre indiğimizde ona bir uğrardık, kitap alırdık, sohbetlerdik. İlk o zaman sormuştum ben onu. Ya nasıl örgütlenebiliriz? Var mı? Ne yapabiliriz? İşte biliyorum, TÖBDER kapatılmış. Yani ama böyle bir dernek falan var mı diye. O dönemlerde, bu 86'larda falan, Ankara'da bu EİT'ler oluşumundan bahsetmiştim. Ben de Sivas'tan geldiğimde yine onun aracılığıyla ABC dergisi çıkıyordu. Onları alırdık. Onunla sohbetlerdik. TÖBDER'i anlatırdı bize. Ankara'ya atamam olduğunda ilk gittiğim yer EİT'ler olmuştur. 87'de, 88'de Ataç Sokak'ta EİT'lerin yerini buldum. Gittim. Yani o benim için çok önemliydi. Kendimi böyle bir güvencede hissettim. Bir ait olma bir yere. Örgütlenmenin çünkü önemini biliyordum. İlk orada işte gittik. Orada öğretmen, bizden büyük tabii abilerimiz, ablalarımız, onlarla sohbetliyorduk. ABC dergisi çıkıyordu. İşte her ay gidip onları paketleyip abonelere gönderme, işin ucundan tutma. Şimdi şöyle oldu, yine böyle sancılı bir dönem aslında o dönem. Yine bu dağılmış, kapatılmış örgütlerin TÖBDER'de, TÖBDER içinde işte bir biçimiyle bir araya gelmeye çalıştığı da bir mevzi gibi bir şey orası da. Orada da yine dergiyle başladılar onlar. Daha sonra fahri üyelik üzerine emekliler ve işte 1402'liklerin genel olarak üye olduğu. Ben hiç unutmuyorum, o dönem 88 diye aklımda kalmış ya da 89 olabilir. Fahri üyelik başvurusunda bulundum. Ben de orada fahri üye oldum. Neyse o fahri üye. Daha sonra da işte bu sendikalaşma çalışması, hani bu şekilde olmuyor. Bu emeklilerin ama çalışanların örgütlenmesi gerek gibi günlerce, aylarca, yıllarca süren bir tartışmalar dönemi geçirildi. İşte oradan da bu sendikaya başvuru, sendikalaşmayla ilgili ilk fikirler ortaya çıktı. Bu konuyla ilgili Mesut Hoca, özellikle Alparslan Hoca'dan bahsetmeden insan geçemiyor. Anayasada yasaklayıcı bir hüküm bulunmadığından yola çıkarak, hani şey yok ama sendika kurmada kurabilir diye bir ibare yok ama anayasada yasaklayan bir ibare de yok. Yani yasaklayıcı bir hüküm de yok diyerek bu yolda karar birliği oldu, görüş birliğine varıldı. Ondan sonra işte bu dernekleşmeden neyse evraklarımız, rutin yapılması gereken ilan panosuna asıldı. İşte sendika kurucusu olmak isteyen arkadaşlar şu evrakları tamamlayıp başvurularını şu tarihe kadar yapsınlar dendi. Açıkçası ben kendi adıma bu kadar köklü bir geleneği olan TÖS, TÖBDER gibi yüz binlerce öğretmeni örgütlemiş bir örgütten sonra kendi adıma binlerce başvurunun olabileceğini düşündüm. Ama çok şaşırdım. Gün bitti, uzatıldı başvuru tarihi. Bir baktık ki ilk toplantıyı yaptık sendika kurucusu olacak arkadaşlarla. Öyle aman aman binlerce, yüzlerce falan yok. 30-40 kişi falan bir araya geldik. Sonra bir grup arkadaş ayrıldı oradan. Erken buldular. Biz 23 kişi, iki kadın arkadaş, Şükran Hanım, iki kadın arkadaş da içinde olmak üzere 23 kişi kurucu üye olduk. Sonradan şey yapan oldu, başvuruyu valiliğe yapacağımız gün telgrafla çekilen arkadaşlarımız oldu haklı olarak kendilerince. Evet, 22 kişi kaldık, 22 kişiyle başvuruda bulunduk. Vardı eğitlerde, yani yine işte TÖPTER geleninden gelen kadın arkadaşlarımız vardı ama dikkati çeken bir şey vardı. Yönetimlerde ve diğer organlarda denetleme, disiplin, çok fazla kadın arkadaş yoktu. Yani ilk sendikaların kuruluşunda da zaten bunu yoruma gerek yok. Belgeler ortada, evet. Fazla yoktu. Yani geçmişte bir politik oluşumla ilişkisi olmayan arkadaş çok azdı. İşte onlardan biri diğer arkadaştı. Bir akademisyen. Buna inanmış bir arkadaşımızdı. Genelde erkek arkadaşlar da kadınlar da bir politik gelenekten geliyorlardı. Bir süre kurucular kurulu olarak bütün çalışmalarımızı yürüttük biz. Öyle hemen de kabul edilmemişti başvurularımız. Çok dolaylı bir biçimde kabul edilmişti. Postaneye vali kabul etmemişti. Postaneden göndermiştik evrakları. Aldıktan sonra da resmen kurulmuş olduk. İlk denetleme kuruluyla ben başladım. 2-3 dönem denetleme kurulu başkanlığı yaptım sendikada. Birkaç şey engeldi. Bir kere yönetici olmak için bu derneklerde yanılmıyorsam öyle bir şey vardı. Bir 10 yıl çalışmak gerekiyordu. 10 yıllık bir sınır vardı ya aklımda kalmış benim. Ya da yaşla mı ilgili? Tam emin değilim ama bir onunla ilgili bir sıkıntı vardı. Ben denetleme kurullarında çalıştım ama onun dışında kadın komisyonlarında, işte eğitim sekreterliğinde bu tip çalışmalar da oldu. Ama organlar bazında konuştuğumuzda denetleme kurulu başkanlığı yaptı. İlk zamanda zaten şöyle bir sıkıntı vardı. Yasal anlamda kendini kabul ettirme, kurumsallaşma gibi bir sıkıntımız vardı. Onu oturtmaya çalışıyorduk. Yasal anlamda kamuoyunda kendini kabul ettirme, örgütlenme gibi bir derdimiz de vardı. Ama kadın arkadaşların çok katkısı oldu. Çok net. Yani bütün illerde, Batı illerinden işte doğuya kadar kadın arkadaşlarımızın çok çok önemli. Ama şunu hissediyorsun. Bir eğitim işte değil sadece o dönem. Eğitim sende de daha sonra sendikalarda. Önce bir böyle hani o kadın olmaktan kaynaklanan organize işler, onları yapma gibi başlıyor. Genelde orada biz daha çok herhalde genel kurulun ya da diyelim ki bir eğitim seminerinin organizesinde hakikaten kadın arkadaşlar daha böyle incelikli düşünüyorlar. Yani daha detaycı oluyorlar. O yönden daha katkıları oluyor. Ama bu şey anlamında da, eğitim anlamında da kadın arkadaşlar iyiydi. Mesela Seyhan Erdoğdu gibi bir hocamız vardı. Onun çok katkısı var. Diyelim ki Meral Hanım vardı bu kadın çalışmalarıyla ilgili yapan sendikalaşmada. Şükran, Meral. Bunlar biz yurt dışı sendikalarla da çok fazla eğitim çalışmaları yaptık. Bu tip çalışmaları önceden oturup kadın sekreterliğimiz de vardı. O dönemde oldu yani. O dönemde farkındaydık. Ya farkındalık düzeyi iyiydi. Hani belki çok şey yapılamıyordu ama dediğim gibi o dönem birkaç yıl hukuk mücadelesi çok gündemimizi meşgul ediyordu. Örgütlenme çalışmaları çok gündemimizi meşgul ediyordu. Hani böyle spesifik alanlarda biraz daha yavaş gidiyordu. İki sendika birleşmeden önce uluslararası düzeyde bir kadın çalışmaları yapmıştık. Orada da özellikle kadın çalışanların, kırsal alanda çalışanların sorunlarıyla ilgili de sunum yapmıştım açıkçası. O dönemde yine Nail Güreli gazeteci Milliyet'te bir şey yapmıştı. Bu çalışanların sorunları diye. Ben de Sivas'ın bir dağ köyünde çalışmıştım. Orada bir kadın olmak ne demek? Karşılaştığımız zorluklar üzerine bir röportaj yapmıştık. Bu tarz sunumlarım vardı. Mesela bir köy öğretmeni olarak, bir dağ köyünde çalışan bir kadın olarak ne gibi sıkıntılarla karşılaştık? Evet, bunlar var. Açık söylemek gerekirse ya çalıştığım yerlerden kaynaklı çok fazla sıkıntıyla karşılaşmadım. Ama sendika kurucusu olduğum dönemde ben bir gene Ankara'nın köyünde çalışıyordum. İki şeyle karşılaşıyorsun aslında. Bu ataerkil bir bakış açısı var. Mesela birkaç defa bir eyleme katıldığımda ve Milli Eğitim'den okul müdürüne soruşturma açacağız, isim bildir dendiğinde o bir erkek arkadaşa aynı şey yapılır mıydı? Onu emin değilim. Ama bir kadın olarak koruma içgüdüsüyle hareket eden okul yöneticileri oldu. Bu bir yanıyla baktığında iyi bir şey. Ama bir yanıyla baktığında pozitif ayrımcılığa girmiyor yani. Evet, koruyucu. Mesela bunu çok yaşadım. Yönetimlerde kadın arkadaşlara az yer veriliyor. Böyle bir şey gibi örülü veriyor bir duvar. Bunu çok bariz görüyoruz. Şimdi işte genel kurul olacak. Bakıyoruz. Kaç erkek arkadaş var, kaç kadın arkadaş var. Bu kadın arkadaşların bunu beceremediğinden, istekli olmadıklarından dolayı değil. Ama iki neden var. İşte bu evdeki yaşam, çocuk bakımı, ev halleri. İkincisi de o sendikadaki erkek egemen anlayıştan dolayı böyle bir şey çok çok bariz var. Bu da çok yakın zamanda geçecek gibi değil henüz. Biz kendi okulumda kadın arkadaşlar fazla ama bir güven olarak da bizim eğitim sen üyesi kadın arkadaşlarımız fazla. Bulunduğum okullarda falan yani bu KESK sayesinde oldu açıkçası. Onun bu mücadele anlayışı sayesinde oldu. Sokaklarda kadınların sokağa çıkması açısından oldu. Yani muhtemelen tabii bizim meslekte kadın arkadaşlarımız biraz daha fazla. Evet. Üyelerimiz bazında da baktığımızda kadın arkadaşlarımız azımsanmayacak evet, kadar evet. Çok. Bunun da keskin mücadele anlayışından, kadınları görünür kılma açısından etkisinin fazla olduğunu düşünüyorum ben. Bizim diğer çalışanlardan bir farkımızın olmasını düşünüyorum. Hep öyle o sorumlulukla hareket etmeye çalıştım. Bir kere kendi alanında ben eğitimciysem ya da sağlık çalışanı ben işimi çok iyi yapmak zorundayım. Benim böyle bir sorumluluğum var. Hani bunu ben seviyorum, yapıyorum ama bir kat daha dikkat ve özen göstermem gerekiyor. Çok basit gibi gelebilir yine. Ben okula geç kalmamalıyım. Ben çocuklara şiddet uygulamamalıyım. Ben çocuklara daha insan hakları çerçevesinde yaklaşmalıyım. Velilerle aynı şekilde ilişki kurup diyalog kurmalıyım. Ben işimi iyi yapmalıyım. Çünkü ben aynı zamanda bir sendikayı temsil ediyorum. Yani benim öyle bir kimliğim var. Bu kimliğim benim hep hayatımın bir köşesinde. Yani bana bir öğrencisini veli verdiğinde bu kimliğimi bilip geliyor. Biz bunların farkında değiliz ama araştırıyor, biliyor ve ona göre veriyor. Bunu çok önemsiyorum. Yani bir keskli olma, örgütlü olma. Aynı zamanda orada belki çok uzun dönemdir ben temsilcilik de yapıyorum. Olmasa bile bir düz üye olarak da ben daha fazla işimi iyi yapmalıyım. Daha dikkatli yapmalıyım. Daha sorumluluklarımı yerine getirmeliyim. Sorunlarımı da dile getirdiğimde farkım şu olmalı. Bunun sorumlusu bu çocuklar değil. Bunun sorumlusu bu veliler değil. Ben o alanda mücadelemi yaparım ama işimi de iyi yapmalıyım. Çünkü ben bir sendikayı da temsil ediyorum. Mesela benim şimdi kendi özel okulu olan çok farklı AKP'li diyelim 2 dönem 3 dönem milletvekili yapmış velim var. Çocuğunu benden almıyor. Benim Alev olduğumu biliyor, Kürt olduğumu biliyor, sendikalı olduğumu biliyor, mücadele ettiğimi biliyor ama almıyor. Bu benim için onur verici bir şey, açık söylüyorum. Çünkü o benim mesleğimle değerlendiriyor. Yani bu böyle ama işini iyi yapıyor dedirtmek çok önemli diye düşünüyorum. yaklaşık 10 yıl önce çalıştığım bir okulda bir şey yaşadık. Bir kadın arkadaş, sendika üyemiz falan değildi. Apolitik de bir insandı. Buna benzer okul müdürüyle ilgili bir taciz olayını aktardı bana. Yani benim sahip çıkabileceğimi düşünerek aktardı. Ben de bunu kadın öğretmen arkadaşlarla isim vermeden konuştum. Hani okul müdürünün bu tarz şeyine maruz kalan, yaşayan falan diye. Birkaç arkadaş daha bahsetti. Hiç unutmuyorum o zaman. Dedim o zaman müdür beyle görüşeceğiz arkadaşlar. Hepimiz bir gidip yani ben gideceğim. Hiç unutmuyoruz o zaman. MHP kökenli bir öğretmen arkadaş var. Zümrem de o benim. Beni çekti bir kenara dedi sen aptal mısın dedi. Sen şimdi bunların senin peşinden mi geleceğini senin başına yıkılır dedi. Müdür bey de der ki bu iftira atıyor bana bu öğretmen. Çünkü dünya görüşümüz farklı ben eğitimselliyim. Başına iş açarsın dedi. Dedim ki yok ben gideceğim yani bunun affedilir üstü kapanacak bir şey değil. Neyse çıktık git bir arkadaşlar geliriz falan dediler. Gele gele yanıma bir tane bir kadın arkadaş da geldi. O da sendikalı falan değildi. Gittik işte ikimiz. Neyse sorunu hallettik. Yani en azından konuştuk. Bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama dediğiniz gibi temsilci olmada, eğitimsel olmada eğer güveniyorsa arkadaş bu tip sorunlar geliyor sana.